Ayrım 19.
Bu salon özel olarak yerleştirilmiş pencerelerden giren ışıkla ustaca aydınlatılacaktı. Tanrıların ve Firavun'un resimleri kolonlara kazınacağı için burası ebedi bir ayin yeri olacak. Taşlar Mısır'ın beslendiği kaynağın ışığını koruyacaktı. Musa malzemenin dayanıklılığı ve yerleştirilmesi konusunda gördüğü bazı güçlükleri ortaya koydu. Kral onu Der el Medine köyündeki gerçeklik meydanı loncasındaki ustabaşının emrine vererek içini rahat ettirdi. Nil'in batı kıyısında kurulmuş olan Der el Medine köyünde işe yeni alınmış acemi sanatkarlar mesleğin sırlarını öğreniyorlardı. Akşam karnıkın üzerine çöküyordu. İşçiler aletlerini yerlerine koymuşlar, şantiye boşalmıştı. Bir saate varmadan gökbilimciler ile müneccimler yıldızların mesajlarını incelemek için tapınağın çatısına çıkacaklardı. Seti Ramses'e "Firavun nedir?" diye sordu. "Halkını mutlu eden kimsedir. Bunu başarabilmek için insanları kendilerine rağmen mutlu etmeye çalışma. Bunun yanında tanrılar ve yaratıcı güç için yararlı işler yapmaya devam et. Göğü andıran tapınaklar yap ve onları kutsal rahiplerine teslim et. Temel olanı ara. İkinci sırada gelen sorunlar esas sorunun çözümüne nasıl olsa uyum sağlayacaklardır. Temel olan Maat değil mi? Maat doğru yolu gösterir. O toplum teknesinin dümeni, tahtın kaidesi, insan varlığının doğru yoludur. O olmadan doğru olan hiçbir şey yapılamaz, gerçekleştirilemez. Baba, içini kemiren endişe nedir? Görevime uygun biri olabilecek miyim? Yükselmeye uygun değilsen ezilip gidersin. Firavun'un eylemi, sözü ve yaptırdığı ayinler olmadan dünya dengede duramaz. Şayet bir gün Firavunluk kurumu insanların aptallığı ve tamahkarlığı yüzünden kaybolacak olursa, Maat'ın hükümranlığı sona erer ve karanlıklar yeryüzünü kaplar. İnsan kendine dahil olmak üzere her şeyi yıkar. Kuvvetli zayıfı ortadan kaldırır, adaletsizlik zafere ulaşır, şiddet ve çirkinlik her yere egemen olur. Yuvarlak şekli gökyüzünde görünse bile güneş doğmaz. İnsanı kendi haline bırakırsan kötülüğe meyleder. Firavun'un rolü eğri bastonu düzeltmek, hiç ara vermeden kargaşayı düzene çevirmektir. Bunun dışındaki her türlü yönetim biçimi ister istemez o ülkeyi başarısızlığa götürür. Doymak bilmeyen Ramses, babasına belki de bin türlü soru sordu. Kral hiçbirini yanıtsız bırakmadı. Kral naibi, gönlü dolu olarak bir taş sıraya uzanıp bakışları binlerce yıldızın arasında kaybolduğu zaman tatlı yaz gecesi oldukça ilerlemişti. Seti'nin buyruğu üzerine Opet Bayramı başladı. Rahipler tebliğ üçlünün kayıklarını tapınaklardan çıkardılar. Birincisi gizli tanrı Amon'un, ikincisi evrensel ana Mut'un, üçüncüsü de uzayın ve göklerin yolcusu ve onların oğlu Konsun'undu. Bu oğlun yeryüzündeki yansıması Ramses'ti. Tapınağın kapısından içeri girmeden önce baba ile oğul kutsal kayıklara çiçekler sundular, onların onuruna yere şarap saçtılar. Sonra kutsal şeylere saygısı olmayanların görmelerine engel olacak biçimde onları bir tülle örttüler. Su baskını mevsimin ikinci ayının 9. gününde muazzam bir kalabalık Karnak Tapınağı'nın çevresine toplanmıştı. Yaldızlı ahşap kapı kralla oğlunun başında bulunduğu tören alayına açıldığı anda neşeli haykırışlar duyuldu. Tanrılar yeryüzüne indiklerine göre bu yıl mutlu bir yıl olacaktı. İki tören alayı düzenlenmişti. Birincisi, Karnak'tan Luxor'a uzanan Sphinx yolunu izleyerek kara yoluyla gidecekti. Öteki tören alayı ise, birinci tapınağın iskelesinden ikinci tapınağa kadar Nil Irmağı'ndan gidecekti. Irmak üzerindeki kral gemisi bütün bakışları üzerinde toplamıştı. Değerli taşlar ve çöl altını ile bezenmiş gemi güneşin altında parlıyordu. Filo'yu kralın kendisi yönetiyordu. Bu sırada Ramses, çevresinde koruyucu Sphinx'lerin bulunduğu yola girmişti. Borular, flütler, davullar, sitreler ve lautalar cambazlarla dans sözleri eşlik ediyorlardı. Nil'in kıyılarında satıcılar insanın ağzını sulandıran yiyecekler ve soğuk bira satıyorlardı. Az sonra bunlara kızarmış kümes hayvanları, pastalar ve meyveler de eklenecekti. Ramses kendini gürültüden kurtarmaya ve düşüncesini dinsel törendeki rolü üzerine toplamaya gayret etti. Bu rol, tanrıları kralların ruhsal temizliğini simgeleyen tapınağı Luxor'a kadar götürmekti. Tören alayı, adaklar sunmak için belli sayıda küçük tapınağın önünde durdu. Bütün bunlar bilgeliğin yavaşlığı içinde yapılıyordu. Luxor'un kapılarına geldiklerinde Seti de oraya varmıştı. Kutsal kayıklar kalabalığın alınmadığı yapının içine girdiler. O sırada dışarıda tören başlıyordu. İçeride ise verimliliğin kaynağı olan gizli güçlerin yeniden doğuşu hazırlanıyordu. 11 gün süresince sadece Azizler Azizi'nin bileceği bir sır perdesi altında bu 3 kayık yeni bir güçle doldurulacaktı. Amon'un rahibesi dans edip şarkı söyledi ve müzik aleti çaldı. Uzun saçlı ve sıkı göğüslü dansözler, büyüleyici cazibesi olan yavaş hareketlerle dans ettiler. Bu kızlar reçine ve lotus kokuyorlardı. Başlarında ise kokulu sazdan örülmüş birer çember vardı. Lavta çalan kızlar arasında Nefertari de vardı. Arkadaşlarının biraz gerisinde duruyordu. Bütün dikkatini çalgısının üzerinde toplamıştı. Dış dünya ile ilişkisini kesmiş gibi görünüyordu. Nasıl olur da bu kadar küçük bir genç kız bu denli ciddi olabilirdi? Görünmemeye çalışarak kendini daha çok gösteriyordu aslında. Ramses kızın bakışlarını aradı. Ama mavi yeşil gözler lavtanın telleri üzerinde takılı kalmıştı. Nefertari ne yaparsa yapsın güzelliğini saklamayı başaramıyordu. Çok çekici olmalarına rağmen Amon'un rahibelerini gölgede bırakıyordu. Herkesin susması gerektiği an geldi, genç kızlar çekildiler. Bazıları yaptıkları görevden memnunlardı. Bazıları da izlenimlerini birbirlerine aktarmak için acele ediyorlardı. Nefertari törenin yankısını benliğinin derinliklerinde saklamak istercesine içine kapanık halini hiç bozmadı. Kral naibi onu yaz güneşinin gözleri kamaştıran ışığında tertemiz beyaz elbiseler içinde gözden kayboluncaya kadar izledi. 36. Güzel İset Ramses'in çıplak vücuduna sarıldı ve sevgilisinin kulağına Mısır'ın bütün genç kızlarının bildiği bir aşk şarkısını fısıldadı. Senin ayaklarına bağlı kulun kölen olayım. Seni giydiren, soyan, saçını tarayan, vücuduna masaj yapan el olayım. Elbiseni yıkayan, seni kokulara boğan insan olayım. Koluna bilezik, tenine dokunan mücevher olayım ve kokunu doyasıya tadayım. Bu mısraları söyleyen erkek, kadın değil ki. Önemi yok. Ben senin onları tekrar tekrar duymanı istiyorum. Güzel hisset, bazen sevecen davranarak, bazen zor kullanarak ama hep aynı coşku içinde sevişiyordu. Bir yandan yumuşak, bir yandan ateş gibi davranarak sevgilisini büyülemek için akla gelmez oyunlar icat ediyordu. Sen ister kral naibi ol, ister köylü. Benim için fark etmez. Benim sevdiğim sensin, gücün ve yakışıklılığın. İset'in coşkusu ve açık yürekliliği Ramses'i duygulandırıyordu. Bakışlarında en ufak bir yalan izi yoktu. Ramses onun kendini içtenlikle teslim etmesine 16 yaşın ateşliliği ile karşılık verdi. Ve tam bir uyum içinde elde ettikleri zevkin tadını çıkardılar. İset, vazgeç diye teklifte bulundu. Neden vazgeçeyim? Naip rolünden, firavun olmaktan. Vazgeç Ramses, mutluluk içinde yaşayalım. Daha küçükken kral olmak isterdim. Bu düşünce bütün benliğimi kavuruyor ve geceleri uyumamı engelliyordu. Sonra babam bana bu tutkunun düşüncesizce olduğunu anlattı. Ama şimdi beni tahta ortak ediyor. Yaşantımın içinden bir ateş seli geçiyor ve gideceğim yeri bilmiyorum. Bu selin içine dalma, kıyıda kal. Buna karar verme özgürlüğüm var mı? Bana güven. Sana yardım edeyim. Ne yaparsan yap ben yalnızım. Gözyaşları İset'in yanaklarından süzüldü. Bu kaderciliği reddediyorum. Biz birbirimize bağlı bir çift oluşturursak bütün zorluklara daha kolay göğüs gereriz. Babama ihanet edemem. Hiç olmazsa beni terk etme. Güzel İset artık evlenme sözcüğünü kullanmaya cesaret edemiyordu. Gerekirse gölgede kalmasını bilirdi. Steu, Ramses'in neşeli bakışları altında kral naibinin tacını, yılan başı biçimindeki mücevherleri elleriyle yoklayarak inceliyordu. Bu yılandan korkar mıydın? Bu yılanın ısırığını tedavi etmek olanaksız. Bu yılanın zehrine karşı hiçbir ilaç yok. Sen de benim naiplik görevimi yerine getirmememi mi öğütleyeceksin? Evet, ben de. Bu düşüncede olan sadece ben değilim. Güzel İset daha sakin bir yaşam arzu ediyor. Kim buna karşı çıkabilir? Sen ki Serüvenci bir insansın. Ama olabildiğince sınırlı ve sıkıntısız bir yaşamı hayal ediyorsun. Senin girdiğin yol tehlikeli. Gerçek gücü keşfetmek için sözleşmedik mi? Sen de hayatını tehlikeye atıyorsun. Ben niye korkak olayım? Ben sadece sürüngenlerin karşısına çıkıyorum. Sen ise insanlarla çarpışıyorsun. İnsanlar çok daha korkunçtur. Benim yanımda çalışmayı kabul eder miydin? Naip kendi grubunu kuruyor. Ameniye ve sana güveniyorum. Musa'ya güvenmiyor musun? O kendi yolunu biliyor. Onu ustabaşı olarak bulduğum için bu inancım kesinleşti. Ben onunla birlikte harika tapınaklar inşa edeceğim. Ya Ayşe? Onunla konuşacağım. Teklifin beni onurlandırıyor ama reddediyorum. Lotus'la evleneceğimi söylemiş miydim sana? Kadınlara güvenmemek gerekir, kabul ediyorum. Ama Lotus değerli bir yardımcı. Sana iyi şanslar dilerim Ramses. Şenar bir ay dolmadan arkadaşlarının sadece yarısını kaybetmişti. Demek ki durum umutsuz değildi. Hemen hemen yalnız kalacaktı. Ama çok büyük sayıda üst düzey görevli Seti'nin seçimine rağmen tahta Ramses'in çıkacağına inanmıyordu. Firavun ölünce belki de Naip, bitkinliği ve yeteneksizliği yüzünden kendisinden daha tecrübeli kişi lehine istifa etmeyecek miydi? Şenar adaletsizliğin kurbanı olmamış mıydı? Tahtın varisi olarak belirlenmiş olmasına rağmen, kendisine en küçük bir açıklama yapılmadan, çok kaba bir biçimde bir kenara itilmişti. Ramses nasıl hareket etmiş de babasının hoşuna gitmişti? Tabii, ağabeyini suçlayıp gammazlamamışsa. Şenar açık seçik bir memnuniyetle kendini bir kurban gibi göstermeye başlamıştı. Bu beklenmedik avantajı kullanmak, giderek daha çok dedikodu yaymak, Ramses'in taşkınlıkları karşısında başvurulabilecek bir kimse gibi görünmek düşüyordu ona. Bu entrika uzun, belki de çok uzun bir zaman alacaktı. Başarısı hasmının planlarını bilmesine bağlıydı. Bunun üzerine yeni naiple görüşme dileğinde bulundu. Ramses, Memphis Kraliyet Sarayı'nın bir bölümüne, Firavun'un yakınına yerleşmişti. Şenar'ın önce Ramses'e körü körüne bağlı olan Ameni engelini aşması gerekiyordu. Onu nasıl yoldan çıkarabilirdi? Ameni ne kadınları severdi ne de sofranın nimetlerini. Bürosuna kapanıp durmadan çalışırdı. Ramses'e bağlılığından başka bir tutkusu yok gibi görünüyordu. Bununla birlikte herkesin bir zayıf yönü bulunurdu. Şenar elbette bunu bulacaktı. Naibin sandalet taşıyıcısına saygıyla başvurdu. Emrinde 20 kadar katibin bulunduğu Ameni'yi yeni çalışma yerlerinin kusursuzluğundan dolayı kutladı. Dal kavukluğu pek önemsemeyen Ameni, Şener'e hiçbir iltifatta bulunmadı ve onu naibin görüşme salonuna sokmakla yetindi. Üzerinde taht bulunan bir sekinin basamaklarına oturmuş olan Ramses, köpeği ve giderek şişmanlayan aslan yavrusuyla oynuyordu. İki hayvan çok iyi anlaşıyorlardı. Aslan yavrusu gücüne hakim oluyor, köpek de muziplik etmiyordu. Gece bekçisi aslan yavrusuna yakalanmadan mutfaktan et çalmayı öğretmişti. Katil de sarı köpeği koruyor, kendi rızası olmadan kimseyi onun yanına sokmuyordu. Şenar şaşkına döndü. Firavundan sonra gelen devletin ikinci adamı olan naip bu muydu? Atlet yapılı bir çocuk kendini eğlendiriyordu. Seti sonradan pişman olacağı bir çılgınlık yapmıştı. Öfkelenen Şenar zorlukla kendini tuttu. Naip, beni dinlemek şerefini bahşedecek mi? Aramızda merasime gerek yok. Gel otur. Sarı köpek sırt üstü yatmış, ayaklarını havaya kaldırmıştı. Katilin önünde bağlılığını göstermek ister gibiydi. Ramses bu hileden hoşlandı. Aslan yavrusu da halinden memnundu. Köpeğin onun burnundan sürükleyip götürdüğünü, oyunları kendi keyfine göre düzenlediğini fark etmemişti. İki hayvanı seyretmek naibe çok şey öğretiyordu. İkisinin de birlikteliği zeka ile gücün ittifakını simgelemiyor muydu? Şenar çekinerek basamaklardan birine kardeşinden biraz uzağa oturdu. Aslan yavrusu homurdandı. Korkma, ben istemezsem saldırmaz. Bu yırtıcı hayvan tehlikeli olacak. Şayet önemli bir ziyaretçi yaralayacak olsa hiçbir tehlike yok. İki hayvan oyunu bırakıp Şenar'ı seyretmeye başladılar. Onun varlığı hayvanları kızdırıyordu. Hizmetine girmek için geldim. Teşekkür ederim. Bana nasıl bir görev vermeyi düşünüyorsun? Devlet yönetimi ve kamu hayatı hakkında hiçbir tecrübem yok. Bu durumda hata işlemeden sana nasıl bir görev verebilirim? Ama sen kral naibisin. Seti Mısır'ın tek efendisidir. Önemli olan bütün kararları o verir. Başka kimse değil. Onun benim düşüncelerime ihtiyacı yok. Ama yetersizliğimin bilincinde olan ilk kişi benim. Onun için ülkeyi yönetimi oyunu oynamaya en ufak bir niyetim yok. Benim davranışlarım değişmeyecek. Krala hizmet etmek ve itaat etmek. Girişimde bulunman gerekebilir. Bu firavuna ihanet etmek demektir. Bana vereceği görevlerle yetinecek ve onları elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Şayet başarısız olursam beni atacak ve yerime bir başka naip atayacak. Şenar ne söyleyeceğini bilmez duruma düşmüştü. O karşısında başkalarını acımasızca ezen, küstah davranışlı birisini bulacağını umuyordu. Ama onun önünde korunmasız ve uysal bir süt kuzusu duruyordu. Ramses kurnazca davranmayı mı öğrenmişti de hasmını yanıltmak için yeni bir kişiliğe mi bürünmüştü? Bunu öğrenmenin basit bir yolu vardı. Hiyerarşinin ne olduğunu okuyup öğrenmişsindir sanırım. Bir takım ustalıkları öğrenmem için aylar hatta yıllar geçecek. Gerçekten bunları öğrenmek şart mı? Amine'nin çabası sayesinde birçok idari sıkıntıdan kurtulacak, köpeğim ve aslanımla oynayacak vakti bulacağım. Ramses'in ses tonunda hiçbir alay kırıntısı yoktu. Elindeki iktidarın hakkını verecek nitelikte olmadığı anlaşılıyordu. Amine nedenle çalışkan, nedenle becerikli olsa da alt tarafı 17 yaşında bir katipti. Sarayın sırlarını hemen öğrenemeyecekti. Ramses de çevresinde deneyimli insanları toplamayı reddettiği için giderek zayıflayacak ve kuş beyni bir insan gibi görünecekti. Şenar kıyasıya bir savaşa girişmektense fethedilmiş topraklarda ilerlemeyi yeğlerdi. Umarım firavun benim hakkımda bazı direktifler vermiştir. Haklısın. Şenar gerginleşti. Nihayet gerçeğin ortaya çıkacağı an gelmişti. Demek şu ana kadar kardeşi komedi oynamıştı ve günlük hayatın ayrıntılarıyla onu oyalamıştı. Şimdi ise son darbeyi vurmaya hazırlanıyordu. Firavun ne arzu ediyor? Büyük oğlunun önceden olduğu gibi aynı görevleri yerine getirmesini ve protokol şefi olmasını. Protokol şefliği, önemli bir görevdi. Şenar resmi törenlerin düzenlenmesiyle meşgul olacak, kararnamelerin uygulanmasına dikkat edecek, kralın politikasına sürekli karışacaktı. Bir kenara atılmayacak, naibin özgürlüğüne sahip olmasa bile merkezi bir durumda bulunacaktı. Beceriklilik gösterdiği takdirde sağlam ve sürekli bir kumaş dokuyacaktı. Çalışmalarım hakkında sana hesap verecek miyim? Firavuna vereceksin, bana değil. Bilmediğim bir şeyi nasıl değerlendirebilirim? Demek ki Ramses değersiz bir naipten başka bir şey değildi. Seti bütün iktidarı elinde bulunduruyor ve büyük oğluna güven duymaya devam ediyordu. Kutsal Heliopolis kentinin ortasında hayası yaratmış olan ışık tanrısı Ra'nın tapınağı yükseliyordu. Geceleri serin olan bu Kasım ayında rahipler Ra'nın gizli yüzü olan Osiris'in bayram hazırlıklarını yapıyorlardı. Seti Ramses'e "Memphis ile Tebi tanıyorsun," dedi. "Şimdi de Heliopolis'i keşfet. Atalarımızın düşüncesi burada biçimlendi. Bu kutsal yere saygı göstermeyi unutma. Teb bazen aşırı derecede önem kazanıyor. Hükümdarlığımızın kurucusu Ramses, Heliopolis, Memphis ve Teb'in büyük rahipleri arasında yetkiyi bölüştürür ve dengeyi sağlamayı tavsiye ederdi. Ben onun görüşüne saygı gösterdim. Sen de göster. Hiçbir ulu kişiye boyun eğme. Ama onları birleştiren ve onları egemenliği altına alan bağ ol. Ramses, ben sık sık Set'in kenti Avaris'i düşünüyorum," diye düşüncesini açıkça söyledi. "Şayet kader seni firavun yapacak olursa oraya gidecek ve ben ölmüş olduğum için onun gizli gücüyle düşünce ve duygu ortaklığı kuracaksın. Siz asla ölmeyeceksiniz." Bu sözler genç naibin ciğerlerinden fırlarcasına çıkmıştı. Set'in dudaklarında bir gülümseme belirdi. "Benim yerime geçecek olan kimse benim yolumdan gidecek olursa belki böyle bir şansım olur." Seti Ramses'i büyük Ra'nın tapınağının içindeki ana sunağa götürdü. Üstü açık avlunun ortasında, altınla kaplı, ucu gökleri delerek kötü güçleri yok eden çok büyük bir dikili taş yükseliyordu. Zamanın başlangıcında, okyanustan çıkan ilk taş bu biçimde simgeleştirilmiştir. Bu taşın varlığı yaratıcılığın sürdürülmesini sağlar. Bir kez daha sersemleyen Ramses, Isis ve Neftis rollerine girmiş iki rahibenin taptıkları, çok büyük bir akasya ağacının altına götürüldü. Seti, İşte bu ağacın içinde görünmeyen Tanrı Firavun'u yarattı. Onu yıldızların sütüyle besledi ve ona adını verdi. Kral naibini şaşırtacak daha çok şey vardı. Geniş bir tapınakta, yalancı mermer biçiminde boyanmış bir tahta ayağın üzerine konmuş, altın ve gümüşten yapılmış, 2 metre çapında 2 metre 30 santim yüksekliğinde bir terazi bulunuyordu. Tepesinde hiyerogliflerin ve uzunluk ölçüsünün ustası Tanrı Thoth'u simgeleyen altından yapılmış bir şevek vardı. Heliopolis terazisi canlı ve cansız her şeyin yüreğini ve ruhunu tartar. Maat'ın sembollerinden biridir. Dilerim Maat düşüncelerini ve davranışlarını her zaman esinler. Işık kentinde geçen günün sonunda Seti, Ramses'i işçilerinin terk ettiği bir şantiyeye götürdü. Burada yeni bir tapınak yükselecek. Çünkü hiçbir eser yarıda bırakılamaz. Tapınak inşa etmek Firavun'un ilk görevidir. O da bu yolla ülkesini kuracaktır. Diz çök Ramses ve ilk eserini tamamla. Seti Ramses'e bir kazı kalemi ile bir tokmak verdi. Ramses, kutsal dikili taşın himayesinde ve babasının bakışları altında gelecekteki yapının ilk taşını yonttu. 37. Ameni Ramses'e karşı sınırsız bir hayranlık duyuyordu. Ama onun kusursuz olduğunu düşünmüyordu. Ramses kendisine karşı yapılan kötülükleri çabucak unutuyor ve kaçak olarak yapılan mürekkep kalıpları gibi bazı esrarlı işleri aydınlatmak için fazla çaba sarf etmiyordu. Oysa kral naibinin genç sandalet taşıyıcısının hafızası yerindeydi ve aradığı cevapları bulmak için yeni görevinin sağladığı bir takım avantajlardan yararlanıyordu. Hasırlarının üzerine diz çökerek oturmuş, dikkatle dinleyen 20 katibini olayları hatırlattı ve hiçbir ayrıntıyı atlamadı. Ameni kötü bir konuşmacı olmasına rağmen dinleyicilerini etkiledi. Memurlardan biri, ne yapmalı diye sordu. Benim giremediğim arşiv servislerini dikkatle incelemek gerekiyor. Orijinal bir belgenin zorunlu olarak bir kopyası vardır. Bu belgede atölye sahibinin adı tam olarak yazılıdır. O belgeyi kim bulursa bana getirsin ve kimseye bundan söz etmesin. Naip ona dillendirecektir. Böylesine geniş bir araştırma sonunda başarılı olurdu. Kanıt elinde olunca Ameni onu Ramses'e gösterecekti. Bu iş halledilince araba sürücüsü ve seyisle yeniden uğraşması için onu ikna edecekti. Hiçbir cani cezalandırılmadan bırakılamazdı. Ramses kral naibi sıfatından ötürü birçok istekle ilgilenmek zorunda kalıyor ve çok mektup alıyordu.